Ayrım 11. Sayfa 135. Dok'un en sevdiği lokantanın kapısının üstünde neon bir tabela vardı. Ve dünyanın en iyi çorbaları ve burgerleri yazıyordu. Kane bu ikisinin bir arada yenmesinin garip olduğunu düşünmüştü hep. Ve hiçbir arada da yememişti bunları. Ama yine de yemekler iyiydi. Dok ona okuduğu son makaleleri anlatırken Kane cesaretini toplayıp kendisini işe almasını isteyecekti. Ama tedirgindi. Dok da sanki. Farklı garip bir şeyler vardı. Garson kıza bağırmıştı içeceklerini yanlış getirdi diye. Dok böyle şeyler yapmazdı. Kane Dok'tan bir şey istememek için bahaneler bulmaya çalıştığını düşündü. Cesaretini toplayıp tam ağzını açacakken ne yazık ki bir adam girdi lokantaya ve Dok'a baktı. O da hemen yanına gelmesini işaret etti. Bu adam görünüş olarak Dok'un tam tersiydi. Üzerinde düzgün, yelekli gri bir takım vardı ve koyu kırmızı bir papyon takmıştı. Kane bu adamı tanıyordu. Dok ara sıra onunla birlikte araştırma yapardı ama ismini hatırlayamadı. David'i hatırladın değil mi diye sordu adama Dok. Ama David'e adamı tanıtmadı. Tabii sizi görmek ne güzel dedi adam. Hafifçe elini sıktığı Kane'e sanki hayvanat bahçesinde gördüğü bir hayvanmış gibi bakıyordu. Derdin nedir diye sordu Dok meslektaşına. Sinirli gibisin. Papyonlu adam dolgun saçlarını eliyle düzeltirken homurdandı. Günüm kötü geçti de biriyle Heisenberg konusunda tartıştık başım ağrıdı. Bana anlatma dedi Dok bir anda düşüncelere dalanarak. Ben de Heisenberg'i pek tutmam. Ya sen Yağmur adam? Pardon dedi Kane. Dok'un kendisini de konuşmaya dahil etmesine şaşırarak. Ne bileyim Heisenberg'i hiç anlayamadım. Öyle mi dedi gözleri bir anda parlayan Dok. Neyini anlamadın? Kane o anda hata yaptığını anladı. Dok'un karmaşık fenomenleri açıklamaktan ne kadar zevk aldığını unutmuştu bir an için. Yıllar boyunca Dok borsanın çöküşünden kaos teorisine kadar her şeyi uzun uzun açıklarken Kane onun ofisine tıkılıp dinlemek zorunda kalmıştı. Kane papyonluya baktı yardım dilenircesine ama o menüye dalmıştı ve konuşulanları dinlemiyordu bile. Herhalde anlamadığım şeyi şöyle özetleyebilirim. Sırf nerede olduğunu bilmedikleri için fizikçilerin bir partikülün belirli bir konumu olmadığını düşünmelerini anlamıyorum. Aynı anda iki yerde olacak hali yok ya. Aslında olabilir dedi Dok konuşmayı uzun bir nutuk çekebileceği bir konuya yönelttiğine memnun olup. Fizikçiler çift yarık deneyi sayesinde bunu kanıtladılar. Peki anlatın bakalım dedi Kane Dok'u susturamayacağını bildiği için bu işten kıyarlı çıkıp bir şeyler öğrenmeye karar verdi. Nedir bu çift yarık deneyi? Diyelim ki bir kağıttaki bir kesikten bu tabağa ışık yansıttın. Ne görürsün? Kane omuz silkti. Bir çizgi halinde ışığı. Aynen öyle. Dok ketçapla tabağına ince bir çizgi çekti. Kesikten geçen fotonlar tabağa yansıyıp bir çizik olarak görünecek. Durup suyunu içti. Şimdi iki kesiği olan bir kağıttan ışık yansıttığını varsayalım. O zaman ne görürsün? İki çizgi. Hayır dedi Dok. Bir dizi bulanık çizgi ve şunun gibi gölgeler görürsün. Dok ketçapla yaptığı çizginin yanına birkaç çizgi daha çekti ve bir patates kızartmasıyla bunları hafifçe dağıttı. Eğer ışığın bir dalga olduğunu düşünürsen bu şaşırtıcı değil. Kağıdın diğer tarafında birbiriyle etkileşime geçen farklı dalgaların tabağa yönelmeden önceki hallerini düşün ve bir bulanık yansımayı düşün. Eğer ışığın bir dizi partikül olduğunu düşünürsen bu fenomeni açıklayabilirsin. Her fotonun kendi frekansı olduğu için birbirleriyle etkileşime girip tabaktaki bulanık şekli oluşturuyorlar. Peki bunu açıklayabiliyoruz. Sonra diye sordu Kane. Dok parmağını kaldırdı. Anlatıyorum bekle. Son zamanlarda fizikçiler tek bir fotondan oluşan bir ışık kaynağı yarattılar ve deneyi bile yaptılar. Bir bakalım ne oldu? Diğer tarafta aynı görüntü vardı. Kane kaşlarını kaldırdı. Her bir kesikten tek bir foton geçiyorsa o zaman nasıl oluyor bu? Neden bulanık oluyor? Her bir foton kendiyle de etkileşim halinde çünkü. Aynı anda iki kesikten de geçiyor deney sırasında. Dok maç kazanmış gibi sırıtıyordu. Nasıl yani? Çünkü bir partikül olduğu düşünülen foton aynı zamanda da bir dalga. Bir tek kesik varken partikül gibi. Ama iki kesik olunca bir dalga gibi işliyor. Bunun nedeni de fotonun aynı anda hem partikül hem de dalga olması. Buna da partikül dalga ikilisi deniliyor. Özünde tüm maddeler iki şeydir. Farklı ortamlarda farklı özellikleri vardır. Hepsi aynı anda ölçülünceye kadar. Ama bu mantıksız, dedi Kane. Kuantum fiziğin dünyasına hoş geldin, dedi Doc bir patates kızartmasını ısırarak. Papyonlu adam birden canlandı. Eğer cidden aklını karıştırmak istiyorsan, dedi Doc'a, sanki Kane orada değilmiş gibi, ona Schrödinger'in kedisini anlat. Kane elini kaldırdı. Yok, gerek yok. Haydi, iki dakikada anlatırım, dedi Doc. Söz veriyorum, seni sıkmadan kısaca anlatacağım. Peki, dedi Kane sanki teslim oluyormuş gibi. Son olsun ama. Kane yanındaki adamın blöf yapıp yapmadığını kestirmeye çalışmadan öylece oturup konuşmanın ne kadar eğlenceli olduğunu unutmuştu. O gün ikinci kez dertlerini unuttu ve o anın keyfini çıkarmaya çalıştı. Bu çok zevkliydi. Konu kuantum fiziği olsa bile. Erwin Schrödinger kuantum fiziğinin babalarından biriydi. Ama özellikle de gerçek dünyaya uygulandığında bunun ne kadar mantıksız olduğunun o da farkındaydı. Heisenberg olasılık teorisini açıkladığı sıralarda Schrödinger de kedisi hakkında felsefi bir soru ortaya attı. Basit bir dille anlatmak istersek sorusu kısaca şuydu. Elinde bir radyoaktif atom olduğunu varsayalım. Bunun iki hali var. Hareketli, ki bu zamanlarda fazla enerji saçıyor, ya da hareketsiz, ki bu zamanlarda uykuda. Kuantum fiziğine göre biz bu atomu gözlemlediğimizde ya bir durumda olacak ya da diğerinde. Ama bunu gözlemlemediğimizde aynı anda iki durumda birden olacak. Aynen bir önceki örnekte aynı anda iki yerde olan foton gibi. Schrödinger'in felsefi sorunu şu. Bir kediyi biraz siyanür gazı, radyoaktif bir atom ve enerji sezdiği anda çalışmaya programlanmış bir çekiçle aynı olur. Eğer radyoaktif atom hareketlenirse çekiç şişeyi kıracak, gaz dağılacak ve kedi ölecek. Atomda bir hareketlenme olmazsa o zaman çekiç hareket etmeyecek ve kedi yaşayacak. Ama sen kutuyu açıp da atomu gözlemleyene kadar o ne hareketli ne de hareketsiz. İkisinin olasılıklı bir birleşimidir. O zaman soru şu. Kutu kapalıyken kediye ne olur? Kane bir an için düşündü. Herhalde birden sustu ve gülümsedi. Şimdi anladım. Atom teorik olarak aynı anda iki durumdaysa o zaman kedi de öyle. O da aynı anda hem ölü hem de diri, ta ki kaçıp da atomu gözlemleyene kadar. O zaman da kedi kesinlikle bir durumda veya diğerinde olur. Yani ya ölüdür ya diridir. Doc gülümsedi. Aferin sana. Bir de kuantum fiziğinden anlamam diyordun. Bunun amacı, diye araya girdi papyonlu adam Kane'e dönerek, şunu anlatmak. Kuantum mekaniğini teknik olarak doğru ama görülmeyen subatomik partiküle değil de gerçek dünyaya uygulamaya kalkınca daha da mantıksız geliyor insana. Yani Heisenberg'e inanmadığını mı söylüyorsun, diye sordu Doc papyonluya. Sen inanıyor musun, dedi papyonlu. Doc omuz sikti. Genellikle ben gözümle gördüğüm şeylere inanırım. Geri kalan her şey teoridir. Sonra Kane'e doğru döndü. Konuyu dağıtmadan önce sen bir şey demek üzereydin. Kane Doc'un patateslerinden birini aldı. Üçüncü bir kişinin yanında yardım istemek zorunda kalmak hoşuna gitmiyordu. Biraz başım belada da. Öyle mi, dedi endişelenerek Doc. Neden? Biraz nakit sıkıntısı çekiyorum. Biliyorsun, bana kalsa seni anında üniversitede işe alırdım. Ama son yaşananlardan sonra bölümdekiler kellemi uçururlar. Bu dönem olmaz en azından, ama gelecek sene bakarız tabii ki. Biliyorum ama nakit sıkıntımı biraz acilen gidermem gerekiyor. Kane utancından yerin dibine girmişti. Doc'un arkadaşı da kalkıp başka bir masaya geçme nezaketini bile göstermemişti. Kane'e sanki garip kokuyormuş gibi bakıyordu. Kane papyonlu biyoistatistikçiyi görmezden gelmeye çalışarak hızla devam etti. Eğer özel araştırma projeleriniz falan varsa ek işi falan yapabilirim. Yaparım. Yani biraz çaresizim de. Doc bir an için tavana bakıp düşüncelere daldı. Kane'e baktığında yüzü pek umut verici değildi. Yavaşça başını salladı. Eğer sana yardım edebilecek en ufak bir iş olsa, bilirsin tereddüt etmem ama şu sıralar elimde hiçbir şey yok. Kane olduğu yerde yığılıp kalmak istemiyordu ama kendine hakim olabileceğine emin değildi. Özür dilerim dedi Doc. Önemli değil dedi Kane. Bir yandan bunun ne kadar da önemli olduğunu düşünerek. Bir şansımı deneyeyim demişti. Merak etmeyin, bir şeyler bulurum elbet. Kane masaya baktı. Doc'la göz göze gelmemek için. Son patates kızartmasını tabakta kaydırdı ve Doc'un döktüğü ketçaba batırdı. Patatesi ağzına götürürken ucundan bir damla ketçap damlayıp tabağa düştü. Düştüğü yerin çevresine minik kırmızı noktalar yayıldı. Bunu gören Kane için zaman sanki bir anda yavaşladı. Kırmızı çizgiler kalınlaşıyor, tabağın uçlarına kadar uzuyor. O minik damla artık kızıl bir birikinti. Büyüyor, hayat dolu. Sanki nabza atıyor. O kadar büyüyor ki tabaktan dışarı akıyor. Masaya dökülüyor, kırmızı damlacıklar saçılıyor havaya. %92.8432'lik bir olasılık. Bunlar yavaş çekimde. Doku ve meslektaşının yüzlerine doğru uçuyor. Yanaklarına ve alınlarına yapışıyor, gömleklerinde kocaman lekeler bırakıyor. Bu damlalar gömleklerini ve derilerini yakıp geçiyor. İki doktor da kan revan içinde. Koyu kırmızı kanları yüzlerinden aşağı oluk oluk akıyor, göğüslerinden fışkırıyor. %96.1158'lik bir olasılık. Kane ayağa kalkıyor, nefes alamıyor. Doc sanki bir şey der gibi dudaklarını kıpırdatıyor ama bir ses duyulmuyor. Boğazı kan yutmaktan tıkanmış. Dudaklarının arasından köpürmüş kan damlaları akıyor. Kane sanki odadaki tüm oksijen çekilmiş gibi hissediyor. Şaşırmış ama başka hiçbir şey yok. Yalnızca boşluk ve başındaki inanılmaz acı. %99.2743'lük bir olasılık. İşte oluyor. Bir nöbet daha. Ama bu diğer nöbetler gibi değil. Daha önce de görsel yanılsamalar ve halüsinasyonlar oldu ama hiçbiri bunun gibi değildi ki. Hatta hiçbir şekilde değildi. Keşke bağırabilse, olanları durdurabilse ama yapamaz. Her şey donup kalıyor, duruyor. Doc ve arkadaşı, tüm diğer müşteriler heykel gibi hareketsiz kala kalıyor. Kan damlacıkları havada yağmur gibi asılı kalıyor. Sonra yavaşça her şey hareket etmeye başlıyor. Ama bir şeyler garip. Kane bir anda her şeyi tersine doğru, geri çekimdeymiş gibi gördüğünü anlıyor. %98.3667'lik bir olasılık. Kırmızı damlacıklar kaynaklarına geri dönüyor. Yaralar küçülüp iyileşiyor. Yaralar iyileşirken Kane'in yüzünün önünden uçarak geçen minnacık cam parçaları, lokantanın girişindeki dev camın artık boş olan çerçevesine doğru uçuşuyor. %94.7341'lik bir olasılık. Hızla hareket ediyorlar. Bir kamyonetin çarpık çırpık kalıntıları düzelerek hızla ters yönde lokantadan dışarı çıkıyor. Kamyonet yok. Minik cam parçacıkları birleşiyor, dev bir bulmaca gibi. Birleşince dev pencere yeniden oluşuveriyor. Kane'in bir an için nefesi kesildi. Doc ve arkadaşı karşısında oturuyorlardı. Aynen normalde oldukları gibiydiler. Kane tabağına baktı, kan gölü de yok olmuştu. Yalnızca döktüğü bir damla ketçap vardı. Şaşkınlıktan ağzı açık kalan David'in parmaklarının arasından kayan patates kızartması yere düştü. David, David diyordu Doc. Genelde gülen yüzünden endişeli olduğu okunuyordu. İyi misin? Ne? Dedi Kane. Sanki bir uykudan uyanırmış gibi başını sallayarak. Ne oldu? Kan, çok fazla kan. Bir an için gidip gelir gibi oldun dedi Doc Kane'e bakarak. Kane hızlıca gözlerini kırpıştırarak Doc'a baktı. Ama bir tek yüzünden aşağıya oluk oluk akan kanı görebiliyordu. Kane titreyen ellerinden birini Doc'a doğru uzattı. Doc hareket etmedi. Kane kendini hazırladı. Islak, yapış yapış o hiçbir şeye benzemeyen kanı hissedecekti. Ama titreyen parmakları Doc'un yüzüne değdiğinde Bir tek hafif hafif uzamaya başlamış sakallarını hissetti. Kan yoktu. Yağmur adam, dedi Doc bu sefer daha yavaş bir sesle. Sanki yan odada uyuyan vahşi bir kaplan vardı da gürültü edip onu uyandırmaktan çekiniyordu. Birden Kane her şeyi anladı. Kamyonet dev camdan içeri girmiş ve hepsini öldürmüştü. Ölmüşler miydi? Hayır, yaşıyorlardı. Kafasını toparlayamıyordu sanki. Karma karışıktı düşünceler. Hayır, ölmemişlerdi. Öleceklerdi, kamyonet camdan içeri girecekti. Bir tek sorun vardı. Kamyonet yanlışlıkla camdan içeri girince onlar burada oturuyor olacaklar mıydı? %94.7341'lik bir olasılık. Buradan kalkmamız lazım diye fısıldadı sesi zar zor çıkan Kane. Neden diye sordu Doc. Kamyonet, kan dedi Kane. Ne kadar saçmaladığının farkına varmayarak. Eğer buradan kalkmazsak öleceğiz. Olur David, tamam dedi Doc. Aklını kaçırmış biriyle konuşur gibi yavaş konuşuyordu. Hesabı ödeyeyim gideriz, tamam mı? Kane başını salladı. Hayır olmaz, şimdi gidelim dedi sesi yükselerek. Biliyordu, doğru kelime buydu değil mi? Biliyordu olacakları. Bir şekilde biliyordu. 10 saniye içinde ölme olasılıklarının %94.7341 olduğunu bir şekilde biliyordu. Bence derin bir nefes alıp rahatlasan iyi olacak dedi papyonlu. Etraftakileri rahatsız ediyorsun. Kane gözlerini kapayıp düşünmeye çalıştı. Aklı karışmıştı. Normalden farklıydı. Şizofren nöbeti mi geçiriyordu? Her şey sanki gerçekmiş gibiydi. Ama zaten Jasper da aynen öyle olacağını söylememiş miydi? Yine de zihninin içinde bağıran bir ses ona 5 saniyesi olduğunu söylüyordu. Bir anda Kane karar verdi. Gözlerini açıp ayağa kalktı. 4 saniyen kaldı. Kollarını açıp 2 profesörün kollarına yapıştı ve onları çektiği gibi kaldırdı. 3 saniye. Kane geriye doğru adım atarken birine çarptı. O bir garson, adı Helen Bogarty. 13. caddede 5 katlı bir binada oturuyor. Çinli bir bebeği evlat edinmeye karar verecek. Hem Doc'u hem de arkadaşını çekiştirerek uzaklaştı. 2. Hey diye bağırdı garson, 4 porselen kase yere düştüğünde. Bu Kane'in umurunda değildi. Kazadan sonra kadının da umurunda olmayacaktı. Yere yatın diye bağırdı Kane, hepsini yere doğru çekerek. 1. Bir anda inanılmaz bir gürültüyle havada metal ve cam parçacıkları uçuşmaya başladı. Kane bunu görmedi çünkü gözleri sımsıkı kapalıydı ama öyle olduğunu biliyordu. Bu sahneyi 1 milyon kere seyrettiği gibi sinemalarda gördüğü sahnelerden de tahmin edebiliyordu. Binlerce, tam olarak 19.483 cam parçacığı havada uçuştu. Chevrolet Silverado Z71 marka arabanın ön kısmı camdan içeri girmiş, masada altında kalmıştı. Köşeyi dönerken hızını alamamış, kaldırımdan yükselip fırlayıp camdan içeri dalmıştı. Ama sonrasında her şey değişmişti, değişikti. Cam parçacıkları farklı yönlerde yayıldı. Çünkü artık insanlara saplanmamıştı. Camın önünde insan yoktu artık. Artık yoktu demek yanlıştı, şimdi yoktu. Şimdiki şimdi değildi o gördüğü, başka bir şimdiydi. Olabilecek ama olmayan bir şimdi. Şu an. İşte Kane o anda bayıldı. Bayıldığı o ilk saniyede bilincini kaybetmeseydi her şeyi anlayacaktı ama baygındı. O yüzden de hiçbir şey hissetmedi. Bu da iyiydi şimdilik. Duman. Ayılırken Kane'in ilk hissettiği şey bu oldu. Ayılmaya çalışırken duman ciğerlerine işliyor, gözlerini yakıyordu. Etrafında ısının yükseldiğini hissediyordu. Sonra birinin harabeye dönen lokantadan kendini çekiştirerek çıkardığını hissetti. Gözleri kapalı olmasına rağmen ışığı seziyordu. Hava serin ve temizdi. Kane'i kurtaran kişi ona yere bıraktı. Kane dikkatlice bir nefes aldı. Nefes alabildiğini hissedince rahatladı. Öksürdü ve temiz havayla doldurmaya çalıştı ciğerlerini. David, iyi misin? Kane üstüne dikilen adamın gölgesine baktı. Doktu bu. Evet galiba. Doc elini uzatıp Kane'in oturmasına yardım etti. Kane etrafına bakındı. Papyonluyu görmüyordu hiçbir yerde. Şey nerede? İyiyim ben dedi yürüyüp yanına gelen Doc'un arkadaşı. Senin sayende. Ne? Kane'in başı dönüyordu hala. Eğer bizi yerimizden kaldırmasaydın kamyonet bizi ezecekti. Profesör hafifçe başını yana eğip sesini alçattı. Nasıl bildin? Kane ona baktı. Profesörün saçı başı dağılmıştı ve tweed takımının ceketi yer yer yanmış gibiydi. Kane ne diyeceğini bilemedi. Gözlerini kapayıp hatırlamaya çalıştı. Hatırladıkları karmaşık bir ağ geldi gözünün önüne. Kötü bir klip gibi ard arda dizilmiş sahneler. Ketçap, kan, cam, kamyonet, ölüm. Ben bilmiyorum dedi birden kusmak isteyen Kane. Zar zor ayağa kalktı. Polis arabalarının sirenlerini duyunca polisler gelip de soru sormaya başladıklarında burada olmamanın daha iyi bir fikir olacağına karar verdi. Gitmem gerek. Tam dönüp gidiyordu ki birden koluna sertçe yapıştı biri. David bence olanları konuşmalıyız dedi profesör. Kane adamın gözlerinin içine bakınca gördüğü hoşuna gitmedi. Bir şey olduğu yok. Gözümün ucuyla kamyoneti gördüm. Hepsi bu. Şimdi bırakın gideyim. Papyonu yavaşça bıraktıysa da Kane'in kolunu, gözlerindeki ifade değişmedi. Kane Doc'a döndü. Sizi sonra ararım. Papyonlu'ya döndü. Güle güle profesör. David resmiyete gerek yok. Adım Peter. Kane bir cevap verme zahmetine katlanmadı. Yürüyerek oradan uzaklaştı. Kane kaç saat şehrin sokaklarında dolaştığını bilmiyordu. Sokaklar caddeler boyunca yürüyüp trafik lambalarındaki ışıklara göre yön değiştirdi. Yürürken lokantada yaşadıkları sürekli aklından geçip duruyordu. Bunun mantıklı bir açıklaması yoktu. Ama bu da tam olarak doğru değildi. Değil mi? Aslında birçok mantıklı, akla yatkın açıklama vardı. Ama bunu itiraf etmek istemiyordu. Nöbetleri önlemek için aldığı ilaç onu uçurumun kenarından aşağı etmişti. Yani aklını kaçırmıştı, deliriyordu. Bu şizofren olduğunun bir belirtisiydi. Çok gerçekçi halüsinasyonlar görüyordu. Ama bu olay olmuştu. İsten kapkır olmuş kıyafetlerine bakınca bunun gerçekten olduğu belliydi değil mi? Ama ya bu da bir yanılsamaysa? Ya şehrin sokaklarında amaçsızca dolaşırken üzerindeki kıyafetlerin is kaplı olduğunu düşünüyorsa ve aslında tertemiz kıyafetler varsa üstünde? Acaba bu daha mantıklı değil miydi? Bunu aklına getirmek bile istemiyordu. Neden olmasın ki aslında? Kelimeyi söyleyecekti. Önsezi, öngörü. Demek buydu başına gelen. Hangisi daha akla yatkındı? Deli olduğumu, psişik olduğumu. Kendini toparlamalıydı. Biriyle konuşması gerekiyordu. Yolun karşısına geçip ve cep telefonuna baktı. 3 cevapsız arama vardı. Aslında cevap verememiş değildi. Cevap vermemişti, kaçınmıştı. İnsan delirirken kimi arar? Bunun tek bir doğru cevabı vardı. Kane telefon defterine girdi, ismi buldu ve aradı. Tek bir çalıştan sonra açıldı telefon. Merhaba, ben Jasper. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Bip. Kane bir mesaj bırakmayı düşündü ama sonra caydı bundan. Ne diyecekti ki? Jasper, ben keçileri kaçırıyorum, beni arasana. Telefonu kapadı. Telefon titreşmeye başladı. Cevap vermeden kimin aradığına baktı. Numarayı tanımıyordu. Ama Kolombiya'dan biri arıyordu belli ki. Alo dedi Kane çekinerek. David, sana ulaşabildiğime memnun oldum. Benim Peter. Kane bir şey demedi. Dinle, hemen konuya gireceğim. İlgini çekebilecek bir proje var elimde. $2000 kazanabilirsin. Kane birden durdu. 2000 mi dediniz? Evet. İlgileniyorum o zaman. Şu anda bir proje üzerinde çalışıyorum. Senin de bu iş için iyi bir aday olduğunu... Kane tavana baktı ve yüzden geri saymaya başladı. İğnelerden nefret ediyordu ama buna değerdi. Çünkü birkaç dakika sonra 2000 doları olacaktı. Laborant iğneyi çıkarıp koluna gazlı bezle bastırdı. Bir dakika öyle tut dedi, elindeki 3 tüp kana etiket yapıştırırken Kane'le fazla ilgilenmeyerek. Kane kendisine ne söylendiyse onu yaptı. Bugünün bittiğine memnundu. Daha önce bir gün içinde bu kadar test olmamıştı hiç. Epileptik olduğu teşhisini koyduklarında bile bu kadar uğraşmamışlardı. 4 MR'ı, 3 CAT taraması, idrar örneği, kan testi, Kane neyi incelediğini sorduklarında Peter tam olarak cevap vermemişti. Kane de merak etmesine rağmen kurcalamamıştı bu konuyu. Onun için önemli olan tek şey nakit parasını almaktı. Kane bir önceki gün Peter'la telefonda görüştükten sonra Nicolo'yu arayıp bir anlaşmaya varmıştı. Vitali ona baskı yapmaktan vazgeçmeyi kabul etmişti. Kane de 7 hafta boyunca ona haftada 2000 dolar ödeyecekti. Yani toplamda 14 bin dolar. Kane ikinci taksiti nasıl denkleştireceğini bilemiyordu. Ama Nicolo'ya bu endişesini bilmediği sürece sorun yoktu. Kane'in bir tek zamana ihtiyacı vardı. Eğer yeterince zaman olursa bir çaresini bulurdu. Son kan testinden bir saat sonra Kane Çernobil'e gitti. Nicolo'ya ve Kozlov onu bekliyorlardı. Kozlov Kane'e baktı. Sanki ona vurmak için bir bahane arıyor gibiydi. Kane onu görmezden gelip Nicolo'ya ve odaklandı. Merhaba Vitali. Kane, sağlığına kavuştuğuna görmek ne güzel dedi Nicolo'ya gülümseyerek. Ama biraz solgun gibisin. Yorucu bir gündü de dedi Kane, 5 saattir test yaptırmaktan bitkin düştüğünün farkına vararak. Nicolo'ya başını salladı. Kane adamın aslında sağlığını umursamadığını, parasını aldığı sürece Kane ölse bile umurunda olmadığını biliyordu. Nicolo'ya güçlü elini Kane'in omzuna koydu. Arka tarafa geçip konuşalım. Kane Nikolaev'in peşinden bodruma indi. Dar merdivenlerden inerken başını eğdi. Kozlov da arkasındaydı. Podval'a girdiklerinde ışıksız loş ortama alışmak için Kane birkaç kere gözlerini kırpıştırdı. Köşede bir masada bir oyun dönüyordu. Genelde müdavimler vardı. Onları başıyla selamlayınca oyuna girmemiş olan birkaç kişi de ona selam verdi. Kane Nikolaev'in dar ofisine girdi. İçerideki kanepe, ufak masa ve sandalye küçük odayı doldurmuştu. Sigara yanıklarından delik deşik olan kanepeye oturdu Kane. Nicolo'ya masanın arkasına geçti. Kozlov ayakta kalıp sırtını duvara yasladı. Sanki binayı ayakta tutuyordu. Kendisine bir şey söylenmeden Kane bir tomar para çıkardı ve 20 tane 100 dolarlık saydı. Nicolo'ya paralardan birini eline aldı, ışığa tuttu. Sahte olmadığını emin olduğunda da tomarı toparladı ve ceketinin cebine koydu. Elektronik eşyalarını aldığımız için özür dilerim dedi Nikolayev ama iş iştir. Tabii ki dedi Kane sanki birinin televizyonunu, videosunu ve müzik setini çalmak çok normalmiş gibi. Nikolayev ellerini masaya koyup ileri doğru eğildi. Bana borcunu ödemek için parayı nereden buluyorsun? Soruyorum çünkü bu ilk taksit. Ve son taksit olmasını da istemem. Kane ayağa kalkarken gülümsedi. Hiçbir şeyi ele vermeye niyetli değildi. Merak etme, her şeyi halledeceğim. Nicolo'ya başını salladı. Kane adamın kendine inanmadığının farkındaydı ama bunun bir önemi yoktu. Kane ya bir hafta içinde 2000 dolar daha bulacaktı ya da Kozlov kolunu kıracaktı. Bu kadar basitti her şey. Nikolayev ayağa kalkarak Kane'in elini sıktı. Biraz fazla sıkıyordu sanki. Gözlerinde soğuk ve acımasız bir ifade vardı. Öğle yemeğine kalmak ister misin? Bizim ikramımız olur. Sağ ol, yedim ben dedi Kane. Hayatta son isteyeceği şey Nikolayev'in yanında gerektiğinden bir saniye fazla kalmaktı. Gelecek sefere yeriz yemeği. Olur dedi Nikolayev. Gelecek sefere.